Ayrım 20, sayfa 197. Ama 806. gece olunca demiş ki ve hemen koşarak kapıyı yumruklamaya başlamış. Karısı hiç kuşku duymadan Mahmut'a ayağa kalk da beni izle demiş. Ve onunla birlikte aşağı inmiş ve onu sokak kapısının ardındaki kovağa yerleştirdikten sonra vallahi böyle kapı çalacak ne var ki diyerek kapıyı açmış. Ama Ahmet onu elinden tutarak heyecanla içeriye doğru sürüklemiş. Bağırıp çağırarak Mahmut'u yakalamak üzere yukarıdaki odaya koşmuş. Oysa Mahmut o sırada ardında saklanmış bulunduğu kapıyı rahatça açmış ve kaçmış. Ahmet de aramalarının nedenli boşuna olduğunu görerek öfkeden ölecek gibi olmuş ve oracakta karısını boşamaya karar vermiş. Ama bir süre daha beklemenin daha yerinde olacağını düşünerek kızgınlığını susarak geçiştirmiş. Beklediği fırsat çok geçmeden kendiliğinden ortaya çıkmakta gecikmemiş. Gerçekten karısının babası olan Ahmet'in amcası yaşlılığında sahip olduğu bir çocuğun sünneti dolayısıyla bir şölen veriyormuş. Ahmet'le karısı da o gün ve geceyi gidip orada kalmak üzere şölene çağrılmışlar. O zaman Ahmet kafasında tasarladığı bir fikri uygulamaya koymayı düşünmüş. Dostunu aldattığından haberi bulunmayan tek kişi olan arkadaşı Mahmut'u bulmaya gitmiş ve bularak onu amcasının sünnet şöleninde bulunmak üzere kendilerine eşlik etmeye çağırmış. Herkes ışıklandırılarak halılar serilmiş ve şeritler ve bayraklarla süslenmiş olan avluda kurulan üstü yiyeceklerle dolu tepsilerin yöresine oturmuş. Böylece kadınlar kendilerini göstermeden haremin penceresinden avluda olup bitenleri görebiliyor ve konuşulanları işitebiliyormuş. Ahmet de yemek sırasında konuşmaları karısının babasının özellikle hoşuna giden açık saçık öyküler üzerine çekmiş. Ve herkes bu neşeli konuda bildiklerini anlattıktan sonra arkadaşı Mahmut'u göstererek ''Vallahi şurada gördüğünüz kardeşim Mahmut bana kendisinin bizzat kahramanı olduğu ve herkesin anlatıp dinletmekte olduklarından daha eğlenceli olan gerçek bir öykü anlattı.'' demiş. Amcası da ''Ey sevgili Mahmut onu bize de anlat.'' diye haykırmış. Ve orada bulunanların hepsi ''Evet Tanrı üzerine olsun anlat onu bize.'' diye eklemişler. Ahmet de ona ''Evet, şu bildiğin tereyağı kadar yumuşak ve beyaz olan genç kadının öyküsünü.'' demiş. Mahmut da bunca isteğin kendisine yöneltilmesinden gururlu, çocuğu yanında olduğu halde mevlid şenliğinde çadır içinde gördüğü kadınla ilk buluşmalarında başından geçenleri anlatmaya başlamış. Ve genç kadın ve evi hakkında öylesine kesin ayrıntılar vermeye başlamış ki, Ahmet'in amcası kendi kızının söz konusu olduğunu anlamakta gecikmemiş. Ahmet de sonunda tanıklar önünde karısının sadakatsizliği üstüne kanıt sağlayabileceğinden ve de evlilik mehrinden yoksun bırakarak onu boşayabileceğinden güvenli kendini kutlamış. Amcası da kaşlarını çatarak ne yapacağını kimsenin anlamadığı bir maksatla ayağa kalktığı sırada sanki çimdirilmiş bir çocuğun sesi gibi keskin ve acı bir çığlık duyulmuş ve Mahmut bu haykırışla ansızın gerçeğe dönüp öykünün akışını değiştirerek böylece ben genç kadının çocuğunu omuzlarımda taşıyarak bir kez avluya girince çocukla birlikte hareme çıkmak istedim. Ama kötülük bizden ırak olsun. Bahtsızlığımdan dolayı namuslu bir kadına düşmüşüm. Benim gözü pekliliğimi anlayınca kadın çocuğu kollarımdan sökerek aldı ve yüzüme hala izlerini taşıdığım bir yumruk aşk etti. Ve beni komşuları çağırmakla tehdit ederek oradan kovdu. Allah belasını versin diyerek sözünü tamamlamış. Genç kadının babası olan amca, öykünün böyle bittiğini görünce orada bulunanlarla birlikte kahkahalarla gülmeye başlamış. Ama sadece Ahmet gülme hevesi duymamış, nedenini anlayamadan Mahmut'un öyküsünün sonunu niçin değiştirmiş olduğunu kendi kendine sormuş. Ve yemek bitince yanına yaklaşarak ona ''Allah aşkına her şeyi neden olup bittiği gibi anlatmadın?'' diye sormuş. Mahmut da ''Dinle, herkesin işittiği bu çocuk haykırışından bu çocukla anasının haremde bulunduğunu ve de dolayısıyla kocasının da çağrılılar arasında olabileceğini anladım. Ve ikimizin de başına kötü bir olay gelmemesi için kadını aklamakta ivedilik gösterdim. Don, ama kardeşim öykümü bu şekilde düzenleyince amcan çok keyiflenmedi mi?'' diye yanıt vermiş. Ama Ahmet sapsarı kesilerek sorusuna cevap vermeden dostunun yanından ayrılmış. Ve ertesi gün karısını boşamış ve hacılarla birlikte kutsanmak için Mekke'nin yolunu tutmuş. Ve böylece Mahmut yasal süre geçtikten sonra sevgilisiyle evlenmiş ve onunla birlikte mutluluk içinde yaşamış. Çünkü kadınları tanımak ve hilelerini bozmak ve kurnazlıklarını engellemek hususunda hiçbir iddiası yokmuş. Ama tek bilgi sahibi Tanrı'dır. Ve bu öyküyü böylece anlattıktan sonra mabeyinci olan haşhaş yutucu balıkçı susmuş. Sultan da keyfin sınırında "Ey mabeyinci, ey dili ballım, seni büyük vezirim atıyorum" diye haykırmış. Ve tam da o sırada mahkeme salonuna sultanın nezdine adalet dilemek üzere iki davacı girmiş. Balıkçı da görevi gereği yeni donandığı giysileri içinde büyük vezir olarak onların şikayetlerini dinlemek ve anlaşmazlıklarını çözmek üzere iki şikayetçiye "Yaklaşın ve sizi Sultanımız Efendimizin huzuruna sürükleyen konuyu anlatın" demiş. Bunların öyküleri şöyleymiş. Haşhaş yutucunun hükmü. Yeni büyük vezir iki şikayetçiye konuşmalarını buyurduktan sonra bunlardan ilki "Efendim, benim bu adamdan bir şikayetim var" demiş. Vezir de "Nedir şikayetin?" diye sormuş. Adam, "Efendim, şurada divanın giriş yerinde danasıyla birlikte bir ineğim var. Bu sabah onları otlamaları için yonca tarlama götürdüm. İneğim önümde yürüyordu. Danası da atlayıp zıplayarak onu izliyordu. Tam o sırada bu gördüğünüz adamın zavallı, eciş bücüş ve kavruk dişi tayı yanında olan bir kısra binmiş olarak bize doğru geldiğini gördüm. Benim küçük danam bu tayı görünce onunla tanışmak için yanına koştu ve yöresinde sıçrayıp burnuyla karnının altına dokunmaya başladı. Böylece onu kokluyor, bazen ona kibarca dokunmak için yaklaşıyor, bazen de küçük toynaklarıyla yoldaki taşları havaya kaldırarak binbir oyun çıkarıyordu. Ve birdenbire efendim, kısrağın sahibi olan şu gördüğünüz kaba adam hayvanından indi ve tatlı tatlı oynamakta olan güzel danamın yanına yaklaşarak boynuna bir ip geçirdi. Bana da "Onu götürüyorum çünkü onun senin ineğinin ürünü olan bu sefil danayla oynayarak baştan çıkmasını istemiyorum" dedi. Sonra danama doğru döndü ve ona "Gel benim kısrağımın oğlu ve ürünü" dedi. Ve benim şaşkınlık içinde haykırışlarıma ve karşı çıkmalarıma aldırmadan bana şurada anasının yanında gördüğünüz şu sefil tayı bırakarak ve beni bizi gören Tanrı'nın ve insanların önünde malım olan şeyi almaya kalkışırsam öldürmekle tehdit ederek danamı alıp götürdü" demiş. Bunu duyan eski haşhaş yutucu yeni büyük vezir öteki davacıya dönmüş ve ona "Ve sen ey davacı, işittiğin sözler üzerine ne diyeceksin bakalım" demiş. Bunu duyan eski haşhaş yutucu yeni büyük vezir öteki davacıya dönmüş ve ona "Ve sen ey davacı, işittiğin sözler üzerine ne diyeceksin bakalım" demiş. Adam da "Efendim, gerçekte danamın benim kısrağın ürünü olduğu apaçık ortadadır. Tay da bu adamın şurada gördüğünüz ineğinin ürünüdür" diye yanıt vermiş. Vezir de "Demek ki sen şimdi ineklerin tay doğurabildiği gibi kısrakların da dana doğurabileceğinden eminsin, öyle mi? Çünkü bugüne kadar aklı başında olan bir adamın hiç kabul edemeyeceği, hiç görülmemiş bir şeydir bu" demiş. Adam da "Efendim, bilmez misin ki istediğini yaratan, istediği yere tohum serpen Tanrı için hiçbir şey imkansız değildir ve yaratılanların da onun önünde eğilip onu övmekten ve yüceltmekten başka yapacak şey yoktur" diye yanıt vermiş. Vezir "Kuşkusuz, kuşkusuz, doğruyu söyledin, evet. Yüceler yücesi kesin kudreti karşısında hiçbir şey imkansız değildir. Kısraklardan dana, ineklerden de tay doğurtabilir" demiş. Sonra da "Ama senin kısrağının yavrusu olan danayı sana teslim etmeden ve davalına da ona ait olanı geri vermeden önce sizin yüceler yücesi Tanrı'nın bir başka uygulamasına daha tanık olmanızı istiyorum" diye eklemiş. Sonra da vezir kendisine bir fare ile buğday dolu iri bir çuval getirilmesini emretmiş. Ve iki davacıya "Şimdi olacaklara dikkatle bakın ve ağzınızdan hiçbir söz çıkmasın" demiş. Sonra ikinci davacıya dönmüş ve ona "Sen ey kısrağın yavrusu olan buzağının sahibi, şu buğday çuvalını al ve şu farenin sırtına yükle" demiş. Adam "Aman efendim, ben bu çuvalı fareye ezmeksizin onun sırtına nasıl yüklerim" diye haykırmış. Vezir de ona "Ey inancıklı herif, sen nasıl oluyor da kısrağı, buzağı doğurtan yüceler yücesinin kesin gücünden kuşku duyuyorsun" demiş. Ve muhafızlara inançsızlığı ve cehaleti nedeniyle adamı yakalayıp sopayla dövmelerini emretmiş. Ve ilk davacıya buzağı anısıyla birlikte iade ettiği gibi tayı da anısıyla birlikte vermiş. Ve işte "Ey zamanın şahı" diye meyve sepetini getiren üretici, sonradan büyük vezir olan balıkçının tüm öyküsü bu kadar deyip sözünü sürdürmüş. Ve bu sonuncu nükte onun bilgeliğinin ne denli yüce olduğunu, ortaya nasıl bir yeni gerçeklik koyabildiğini ve sultanın onu vezir yapmaktan, sofra arkadaşı olarak kabul etmekte ve onurlarla kuşatıp ayrıcalıklarla donatmakta ne denli haklı olduğunu kanıtlamaya yetmiş, demiş. Sultan meyve yetiştiricinin ağzından bu bir dizi öykü işitince iki ayağı üzerine dinelmiş ve neşenin sınırında ey zevk verecek kişilerin şeyhi, ağzından ballar ve şekerler akıtan kişi, büyük vezir olmak üzere kim senden daha liyakatlıdır? Sen ki doğru düşünmeyi bilirsin, uyumlu konuşur ve zevkle, tatla ve mükemmel bir incelikle meramını anlatırsın diye haykırmış. Ve onu hemen oracıkta büyük vezir atamış ve en yakın sofra arkadaşı yapmış ve de dostların ayırıcısı ve toplulukları imha eden gelinceye kadar onu yanından ayırmamış. Ve işte ey bahtı güzel şah diyerek Şah Şehriyar'a hitap eden Şehrazat sözünü sürdürerek kolay şakalar ve neşeli bilgelikler divanından tüm okuduklarım bunlardır demiş. Kız kardeşi Dünyazat da kardeşim sözlerin ne kadar tatlı, zevkli, hoş, eğlendirici ve tazelikleri içinde nefis diye haykırmış. Şehrazat da ama bunlar eğer hayatta kalır da Efendimiz Şah izin verirse güzel Nurun Nehar Sultan hakkında yarın anlatacaklarımla kıyaslanınca nedir ki demiş. Şah Şehriyar da kendi kendine kuşkusuz bilmediğim bu öyküyü işitmek isterim demiş. Ama 807. gece olunca küçük Dünyazat kız kardeşine, kardeşim lütfen, nezaketle donanmış şahımız efendimiz sana izin verdiğine göre hemen vaat ettiğin öyküyü anlatmaya başla demiş. Şehrazat da tüm dost yüreğimle ve bu yüce şaha karşı duyduğum saygıyla demiş ve de şu öyküyü anlatmış. Sultan Nurun Nehar ile Güzel Ecinliye Öyküsü. İşittim ki ey bahtı güzel şah, geçmiş zamanlarda ve çağlar öncesinde Tanrı'nın büyüğünün adı Ali, ikincisinin Hasan ve en küçüklerini de Hüseyin olan aylar kadar güzel üç erkekle donattığı yiğit ve kudretli bir şah varmış. Bu üç şehzade babalarının sarayında amcalarının kızı olup ana ve babadan yetim kalmış ve güzellikten, zekadan, etkileyicilikten ve öteki niteliklerinden yana eşi bulunmaz bir varlık olan Sultan Nurun Nehar ile birlikte yetişmiş bulunuyorlarmış. Nurun Nehar'ın gözleri ürkek ceylanınkine, ağzı güllerin taç yapraklarına ve incilere, yanakları nergis ve lalelere, boynu ban ağacının bükülgen dallarına benzermiş. Ve bu sultan tüm neşe ve mutluluklar içinde onlarla oynayarak, onlarla yiyip içerek ve onlarla uyuyarak amcasının oğulları olan üç şehzadeyle birlikte büyümüş. Nurun Nehar'ın amcası olan sultan her zaman içinden kız ergenlik yaşına ulaşınca komşuları olan hükümdarlardan birinin oğluyla onu evlendirmeyi düşünürmüş. Ama ergenlik yaşına ulaşıp da yüzünü örtünce oğulları olan üç şehzadenin aynı eşitlikte birer aşkla kızı sevdiklerini ve yüreklerinde onu fethedip sahip olma arzusunun yanıp tutuştuğunu anlamış. Bu onun yüreğinin bulanmasına ve şaşkınlığa düşmesine neden olmuş ve kendi kendine Sultan Nurun Nehar'ı ötekileri üstün tutarak şehzadelerimden biriyle eversem evlenme dışı tutulanlar memnun olmayacak ve kararıma karşı homurdanacaklardır. Yüreğimde onların üzüldüğünü ve yaralandığını görmeye dayanamayacaktır. Kızı yabancı bir şehzadeyle everirsem, üç oğlum da kederin ve yıkımın sınırına ulaşırlar ve bu yüzden ruhları kararır ve kahrolurlar. Bu durumda kim bilir, belki de umutsuzluktan kendilerini öldürmeseler bile uzak bir ülkede savaşa katılmak üzere yurtlarından uzaklaşırlar. Gerçekten bu iş karma karışıktır ve belalarla doludur. Çözülmesi de kolay olmaktan uzaktır diyormuş. Sultan bu meseleyi uzun uzadıya düşünmüş ve birdenbire başını kaldırarak "Vallahi bu işi çözünledim ben." diye haykırmış. Ve hemen üç şehzade Ali, Hasan, Hüseyin'i çağırmış ve onlara "Oğullarım, sizin benim gözümde değerleriniz aynı eşitliktedir. Hiçbirinizi diğerlerin aleyhine olarak Sultan Nurun Nehar ile evlendirerek ötekilere yeğ tutmam. Doğallıkla onu üçünüzle birden everemem. Böyle olunca üçünüzü de eşit olarak doyuracak ve hiçbirinizi zarara sokmayacak ve aranızdaki anlaşma ve sevecenliği bozmayacak bir çare buldum. Şimdi beni dikkatle dinleyin ve söyleyeceklerimi yerine getirin. Tasarladığım öneri şudur. Her biriniz ayrı birer ülkeye gidin ve oralardan bana en bulunmaz ve en olağanüstü bulduğunuz birer şey getirin. Ben amcanızın kızı olan sultanı en şaşırtıcı harika eşyayı bulup getirene vereceğim. Size açıkladığım bu tasarıyı kabul ediyorsanız, yolculuğunuz ve seçtiğiniz şeyi almak için gerekli olan parayı size sağlayacağım demiş. Her zaman söz dinler ve saygılı olan bu üç şehzade, her biri en bulunmaz şeyi bulup getireceğine ve böylece yeğenleri Nur'un Nehar ile evleneceğine güvenerek babalarının önerisine hep birlikte olumlu yanıt vermişler. Sultan da onları bu eğilim içinde görerek kendilerini hazineye götürmüş ve onlara diledikleri kadar altın keseleri bağışlamış. Ve yabancı ülkelerde uzun süre oturmaları tavsiyesinde bulunarak ve onları öpüp kucaklayarak ve haklarında hayır dualar ederek kendileriyle vedalaşmış. Onlar da artlarında sadece bir köle olduğu halde tacir kılığına girerek Tanrı'nın barışı için evlerinden ayrılmış ve soylu atlarına binmişler. Yolculuklarına birlikte başlamış ve üçe ayrılan bir yolun başında bulunan bir hana kadar sürdürmüşler. Orada kölelerinin kendilerine hazırladıkları bir şölende bulunduktan sonra yolculuklarının ne bir gün fazla ne bir gün eksik, sadece bir yıl sürmesi konusunda anlaşmışlar. Ve dönüş için aynı handa ilk gelenin kardeşlerini beklemeleri kaydıyla buluşmalarını, sonra da yine hep birlikte babaları sultanın huzuruna çıkmalarını kararlaştırmışlar. Şölen bitince ellerini yıkamışlar, bunu izleyerek birbirlerine hayırlı dönüşler diledikten sonra atlarına binmişler ve her biri ayrı bir yol tutmuş. Üç kardeşin en büyüğü olan Şehzade Ali, ovalar, dağlar, çayırlar, çöller boyunca 3 ay dolaşmış ve Hindistan'ın deniz kıyısındaki Bishanga Racalığı denilen bir ülkesine ulaşmış. Orada tacirlerin indiği büyük hana konuk olmuş. Kendisi ve kölesi için en geniş ve en temiz odaları kiralamış. Yolculuğunun yorgunluğunu çıkarır çıkarmaz, 3 yanı duvarlarla çevrili ve her yanından 2 fersah genişliğinde olan kenti görmek için dışarı çıkmış. Ve gecikmeksizin çarşıya yönelmiş. Orayı, ortasında güzel bir havuzu olan bir meydana açılan, birçok sokaktan oluşmuş, hayranlık verici bir güzellikte bulmuş. Bütün bu sokaklar tonozlu ve serinmiş. Ve üzerlerindeki açılmış deliklerden ışık alıyormuş. Her sokak ayrı türden esnaf tarafından işgal edilmiş bulunuyormuş. Ama bunların her biri aynı lonca içinde birleşiyorlarmış. Çünkü birinde sadece Hint'in ince türleri, hayvanları, manzaraları, ormanları, bahçeleri ve çiçekleri yansıtan desenleriyle canlı ve temiz kumaşları, İran'ın işlemeli kumaşları ve Çin ipeklileri bulunurken, bir başkasında güzel porselenler, parlak fayanslar, güzel şekilli vazolar, işlemeli tepsiler ve her boydan fincanlar. Bir diğerinde de geniş ama bir kez katlanınca avcunun boşluğuna sığacak kadar ince kaşmir şalları, seccadeler ve her boydan başka halılar bulunuyormuş. Bu çarşının bitiminin sol yakasında 2 kanatlı bir çelik kapıyla örtülü cevahirciler çarşısı bulunuyormuş. Burada mücevherler, kıvılcım saçan değerli taşlar, elmaslar ve altın gümüşle işlenmiş ziynetler şaşırtıcı bir bollukla görülüyormuş. Bu göz kamaştıran çarşıyı boylu boyunca dolaşarak kalabalıklar oluşturan erkek ve dişi Hintlilerin dükkanlarınca mekanları öne yığıldığını, bunların hemen hepsinin kollarında ve ayak bileklerinde bilezikler, boyunlarında gerdanlıklar, kulaklarında ve burunlarında küpeler taşıdığına tanık olmuş ve tenleri ne denli beyazsa soyluluklarının da o denli yüksek olduğunu ve taşıdıkları mücevherlerin de o denli değerli ve göz kamaştırıcı olduğunu fark etmiş. Öte yandan derileri esmer olanların da mücevherlerin parlaklığını ve incilerin beyazlığını daha iyi yansıttığına tanıklık etmiş. Şehzade Ali'yi en çok büyüleyen, gül ve yasemin satan çok sayıda genç çocuğun bu çiçekleri sunuşundaki alımlı tavırları ve sokakları her zaman tıklım tıklım dolduran kalabalığı büyük bir kaygınlıkla sıyırıp geçmelerini görmesi olmuş. Hintlilerin çiçeklere duyduğu garip düşkünlüğe hayran olmuş. Öyle ki her yana başlarında ya da ellerinde çiçeklerle gitmekle yetinmiyor, düşkünlüğü çiçekleri kulaklarına ve burunlarına takacak kadar ileri götürüyorlarmış. Zaten bütün dükkanlarda gül ve yasemin dolu saksılarla donanmış bulunuyor ve bunlar çarşıyı kokuya boğuyormuş. Ve insan buralarda dolaşırken kendini asma bahçelerde dolaşır sanıyormuş. Şehzade Ali gözlerini bütün bu güzel şeylerle şenlendirirken bir süre dinlenme arzusu duymuş ve dükkanın önünde oturmakta olan, tavrı ve gülüşüyle onu etkileyen bir tacirin oturması için içeri girmesiyle ilgili çağrısını kabul etmiş. İçeri girer girmez tacir onu Onur yerine oturtmuş, ona serinletici içecekler sunmuş ve rastgele ya da münasebet almayan sorular sormaktan kaçınmış ve herhangi bir satış imasında da bulunmamış. Öylesine uygar ve ince fikirliymiş. Şehzade Ali de bütün bunları son kerhede takdir etmiş ve kendi kendine bu ne güzel ülke böyle, insanları da ne hoş demekten kendini alamamış. Ve tacirin inceliğinden ve nezaketinden öylesine etkilenmiş ki oracıkta dükkanında ne varsa hepsini satın almak istemiş. Sonra aldığı bunca eşyayı ne yapacağını düşünerek sadece tacirle daha yakın bir tanışıklık kurmakla yetinmiş. Böylece onunla konuşurken Hintlilerin adetleri ve edep anlayışları hakkında ona sorular sormaktayken dükkanın önünden kollarında 6 ayak karelik küçük bir halı tutan bir tellalın geçmekte olduğunu görmüş. Tellal ansızın önlerinde durup başını sağa sola çevirdikten sonra "Ey çarşı halkı, ey müşteriler, bunu kim satın alırsa asla kaybetmez. 30 bin altın dinara bu halı, ey müşteriler, 30 bin altına bu seccade, kim satın alırsa asla kaybetmez" diye haykırmış. Bu haykırışı işiten Şehzade Ali kendi kendine "Bu ne inanılmaz bir ülke böyle, bir seccadeye 30 bin altın isteniyor. Böyle bir şeyi ömrümde duymamıştım. Herhalde bu tellal alay ediyor olmalı" demiş. Ama tellalın ciddi bir tavırla kendisinden yana dönerek haykırışını bir kez daha tekrarladığını duyunca ona yaklaşmasını işaret etmiş ve kendisinden halıyı daha yakından göstermesini istemiş. Tellal hiçbir şey söylemeksizin halıyı yere sermiş. Şehzade Ali onu uzun uzadıya incelemiş ve sonunda "Ey tellal, vallahi ben bu seccadede senin haykırdığın aşırı fiyata değer bir özellik göremiyorum" demiş. Tellal gülmüş ve ona "Efendim, aslında halının gerçek değerinin altında olan bu fiyatı yadırgama. Zaten bu bir başlangıç fiyatıdır. Çünkü bana peşin para sayarak alacak olanlar için bu seccadeyi 40 bin dinardan aşağı satmama için talimat verilmiştir" demiş. Şehzade Ali de "Kuşkusuz ey tellal, Tanrı bilir ya, bu halı böylesine bir fiyatla satıldığına göre bilmediğim ya da farkına varmadığım bir yanıyla harika olmalı." Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.